Ayrım 17. Türkiye'de 5 sene. Nima von Sanders. Sayfa 200. Mısır. Tih çölü yoluyla ileri uzatılmış olan İngiliz demiryolu, Ocak ayında El Arish Vadisi'ne varmıştı. Genellikle siyasi gelişmelerin etkisinde kalarak hareket eden Enver, orduya El Arish üzerine bir taarruz mümkün olup olmadığını soruyordu. Halbuki bu önemli mevki çok kısa bir süre önce Türk kuvvetleri tarafından terk edilmek zorunda kalınmıştı. Bu kuvvetlerin komutanı bu soruya kesin bir dille olumsuz cevap verdi. Birlikleri ne kuvvet, talim ve terbiye, iaşe bakımından işe yarar durumdaydı, ne de nakliye hayvanların sayısı herhangi büyük bir askeri hareket için yeterliydi. Elde mevcut binek, koşum ve mekkari hayvanları da devamlı bir şekilde yem azlığı yüzünden uzun vadeli zorluklara dayanacak halde değildiler. Bundan dolayı Enver saldırıdan vazgeçmeye mecbur oldu. İngilizler çöl yoluyla ilerlemiş olan birliklerini 1917 senesi Mart'ına kadar yavaş yavaş ama sürekli takviye etmişlerdi. Fakat Türk birliklerine de bazı yardımlar yapılmıştı. İki zayıf alaydan oluşan 3. Süvari Tümeni Ocak ayında bölgeye ulaşmıştı. Daha sonra 5. Ordu'dan gelen 16. Tümen de Şubat'ta bu kuvvete katıldı. Bundan başka Halep'te bulunan 53. Tümen Mart'ta cepheye yetişmişti. Türk birlikleri Gazze'den Brüsseli'ye kadar gruplar halinde bulunuyorlardı. İngilizler Mart ayı başında kuvvetli süvari ile Han Yunus'a karşı ilerledikten sonra 8 Mart'ta bu mevkiyi işgal ettiler. Kısa süre sonra El Arish, Tellur Refah sahasında büyük kuvvetler topladılar. 22 Mart'ta birçok İngiliz keşif birliği Gazze Vadisi'ne karşı ilerlemişlerdi ve sonraki günlerde Han Yunus avalisinde büyük düşman kuvvetlerinin toplanmakta olduğu görüldü. 26 Mart'ta 1. Gazze Muharebesi başladı. Sabah saat 9'da bir tümen Gazze'nin güneyindeki Türk mevzilerine karşı yayıldı. Kuvvetli İngiliz birlikleri Tellur Cuma civarında Gazze Vadisi'ni geçtiler. Topçu ile birlikte iki tugay Gazze'nin kuzeyine ilerledi. Sabah saat 10'da Gazze kuşatılmıştı. Türklerin 125. ve 79. Piyade Alayları ve 81. Piyade Alayı'nın 2. taburu makineli tüfeklerle ve topçu ile birlikte şehirde bulunuyordu. Bunlarla irtibat öğleden sonra ancak telsiz telgrafla kurulabildi. Muharebenin kuvvet noktasını Gazze şehrinin güneyindeki 83 rakımlı tepe oluşturuyordu. İngilizler şiddetli savunmaya rağmen orayı almaya ve onun gerisinde bulunan Avusturya bataryasına kadar ilerlemeye muvaffak oldular. Hemen yapılan bir karşı saldırı tepeyi tekrar Türklerin eline geçirdi. Aynı gün içinde tepe 3 defa el değiştirdi. Nihayet akşama doğru İngilizlerin elinde kaldı. İngilizler kuzeyden, doğudan ve güneydoğudan şehre girdiler. Şehirde sokaktan sokağa, evden eve muharebe yapıldı. İngiliz saldırısını müteakip hemen silah başı eden Cemame ve Tellur Şeria grupları Türklerin alışılagelmiş gecikmeleri sebebiyle Gazze'ye imdad için ancak öğleden sonra yürüyüşe geçebildiler. Birinci grup düşmana Gazze'nin kuzey ve doğusundan, ikinci grup güneyinden taarruz edecekti. Fakat her iki grup ileri yürüyüşte birkaç defa durdurulduğundan 26 Mart'ta bunların bir etkisi olamadı. Ancak 27 Mart'ta sabah saat 9'a doğru Gazze'ye yaklaşmışlar ve kendilerini göstererek Gazze'nin yükünü hafifletmeye başlamışlardı. Gazze grubu cesurca bir savunma ile şehrin güney kısmında tutunmaktaydı. İngilizler şimdi kuzeyden ve doğudan yaptıkları taarruzdan vazgeçmek zorunda kaldılar ve 83 rakamlı sırtı da Türklerin bir süngü hücumu neticesinde kaybettiler. Saat 11'de kuşatmayı kaldırmakla görevli birlikler Gazze grubu ile bağlantı kurdular. İngilizler Gazze Vadisi'nin batı sahiline ricat ediyorlardı. Başlangıçta doğu sahilinde bıraktıkları artçılarını da karanlıkta geri aldılar. Bu şekilde ayın 28. günü sabahı vadinin doğu sahili düşman tarafından tamamen boşaltıldı. Cemame grubu İngilizleri vadiye kadar takip etti. Tellur Şeria ve Brüsseli grupları 27 Mart akşamı Tellur Şeria'ya geri çekildiler. Türkler tarafından yaklaşık 1500 İngiliz ölüsü gömüldü. 12 makinalı tüfek ve 20 otomatik tüfek ele geçirildi. Türk birliklerinden 125. Alay ve Alman subaylarından binbaşı Tiller bu çarpışmalarda büyük yararlılık göstermişlerdi. Albay von Kressin komutası altında şiddetli muharebe ile elde edilen bu muvaffakiyet, İngilizleri kanaldan itibaren uzun ve sistematik bir ilerleyişten sonra ciddi bir duraksamaya uğratması dolayısıyla büyük bir önem taşır. Savaşan Türk birliklerinin her iki muharebe günündeki harekatında şüphesiz kısmen de olsa birliklerin sürekli devam eden, yiyecek sıkıntısına maruz kalmış olmasından ileri gelen bazı kesiklikler ve arızalar meydana gelmişti. Bunun için birliklere rahat hareket imkanı ve daha büyük taarruz kudreti sağlayan gruplar halinde tertibat değiştirildi. Düşman hücumuna en çok maruz kalan Gazze, Tel Şeria cephesinde kesintisiz bir savunma hattı kuruldu. Bu hattın sol kanadı dayanıksızdı ve cephe birliklerin mevcuduna göre çok uzundu. Fakat bu mahsurlara rağmen durumu böyle kabul etmek zorunluydu. Türk birliklerinin Nisan ayı ortasında dağılımı şöyleydi. Gazze civarında takviye edilmiş 3. Piyade Tümeni. Gazze ile Tel Şeria arasında takviye edilmiş 53. Piyade Tümeni. Cemame civarında 3. Süvari Tümeni. Tel Şeria civarında 16. Piyade Tümeni. 54. Piyade Tümeni bir üstevi civarında toplanıyordu ve 7. Piyade Tümeni de naklolunmaktaydı. 19 Nisan'da İngilizler saldırılarını 2. Gazze Muharebesi ile tekrarladılar. Asıl darbe bu sefer Gazze ile Tel Şeria arasındaki 53. Tümenin mevziğine yöneltilmişti ve Türk cephesinin merkezi delmek istenilmişti. 19 Nisan sabah saat 5'te Gazze civarındaki 3. Piyade Tümeni'nin mevziğine karşı şiddetli topçu ateşi başladı. Bu ateşe denizden 2 kruvazörün ve çok sayıda torpido botun ve sahil gemilerin büyük çaptaki topları da katılıyordu. Gemilerin ateşi ancak çok az bir tesir yapmaktaydı. Bundan biraz sonra 53. Piyade Tümeni'nin cephesi çok şiddetli bir topçu ateşi altına alındı. Saat 8'den itibaren bunu şiddetli piyade saldırıları takip etti. Bu saldırılar sırasında 53. ve 3. Tümenlerin ileri mevzileri kısmen kaybedildi. Fakat bunların büyük kısmı öğleden sonra yapılan süngü hücumu ile yine geri alındı. 53. Tümenin sol kanadına karşı bir saldırı sırasında İngilizler 16. Tümenin yan ateşine ve 53. Tümenin sağ kanadına karşı bir taarruz sırasında 3. Tümenin yan ateşine maruz kaldılar. İngiliz süvarisi de 3. Tümenin sol kanadına ve 16. Tümenin sağ kanadına karşı hücumlarda bulunduysa da başarılı olamadı. 3. Türk Süvari Tümeni ile Tel Şeria Vadisi'nin güneyindeki bir üstevi müfrezesinin taarruzları İngiliz süvarisini geri çekilmeye mecbur etti. Akşam saat 7'ye doğru muharebe gevşedi. Düşman genel itibariyle eski mevzilerine kadar geri atılmış veyahut kendiliğinden oraya kadar ricat etmişti. Yalnız Gazze cephesi önünde düşman biraz arazi kazanmıştı. Burayı da 21 Nisan'da kısmen kendiliğinden tekrar tahliye etti. 20 Nisan sabahı İngilizlerin sağ yanına karşı yapılması düşünülen Türk taarruzu cephane eksikliğinden dolayı yapılamamıştı. O gün öğle vakti ordu komutanı Cemal Paşa'dan gelen bir telgrafla Muzaffer Muharebe Komutanı von Press böyle bir taarruz hareketinden men ediliyordu. Türkleri aldatmak için muharebeden önce İngiliz telsiz telgrafının ilan edip duyurduğu Gazze gerisindeki bir çıkarma hareketi tabii ki gerçekleşmedi. İngilizler meydan muharebesinden sonra yaklaşık olarak Tellin Nebiye El Şaluf El Mansure El Müşerefe hattını işgal ederek burayı sağlamlaştırdılar ve özellikle sağ yanlarına önem vererek kuvvet kaydırdılar. Bu muharebede Türklerin zayiatı 391 şehit, 1336 yaralı ve 242 kayıptı. İngilizlerden 6 subay, 266 er, Türklerin eline esir düşmüştü. İngilizlerin zayiatı Türkler tarafından çok büyük sayıda tahmin edilmiş ve İngiliz esirleri tarafından bu tahmin doğrulanmıştı. Bundan sonraki aylar içinde bu cephede kayda değer askeri olaylar olmadı. Fakat kuvvetler arasındaki oran İngilizlerin sürekli yeni kuvvetlerle takviye edilmesiyle gittikçe Türklerin aleyhine dönmekteydi. Gazze civarındaki ilkbahar muharebelerinin yukarıda geniş olarak anlatılmasına bu cephedeki sonbahar muharebelerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için lüzum görülmüştür. Anadolu 1917 senesi başında Anadolu sahilleri cephesinde bu sahillerin faal olarak savunması için gerekli olduğu düşünülen bir harekat yapıldı. Fakat bu cepheyi tutan 5. Ordu'nun emrinde bir tane bile savaş gemisi bulunmadığı şimdiden göz önünde bulundurulmalıdır. Mesele Akdeniz'deki Meis Adası limanına bir baskın yapılmasından ibarettir. Burası düşman birlikleri tarafından işgal edilerek toplar, telsiz telgraf istasyonları vesaireyle donatılmıştı. Sahillerimize karşı yapılan çeşitli harekatlar için bir hareket üssü olarak kullanılmaktaydı. 4 haftalık çok zahmetli çalışmaları ile bu hususta hazırlık yapıldı. Bir obüs ve bir dağ bataryasının demiryolunun son noktası olan Baladiz'den itibaren önce oldukça düzgün yollar üzerinden, sonra yolsuz dağlardan aşılarak adanın karşısında kayalık bir buruna getirilmesi gerekiyordu. Bundan dolayı yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe boyunca uzayan bir keçi ve katır yolu birkaç yüz amele sayesinde 3 metre genişliğinde nispeten iyice bir yol olarak genişletilerek düzeltildi. Bu şekilde obüsler sahile ulaştırılabildi. Üzerinden aşılan dağ silsilesi 1500 metre, sahildeki burun 220 metre yüksekliğindeydi. 6 Ocak'ta bataryalarımız torpil ağı ile korumaya alınmış olan liman girişine yaklaşık 5000 metre mesafede mevzi almışlardı. Toplar bu torpil ağının 50 metre genişliğindeki geçitine doğrudan doğruya ateşlerini yöneltebileceklerdi. Cephane yaklaşık 400 deve ile getirilmişti. Düşman hiçbir şeyin farkına varamamıştı. 9 Ocak'ta topçularımız tarafından kruvazör olarak tahmin edilen fakat sonradan uçak gemisi olduğu anlaşılan kül rengi boyanmış büyük bir savaş gemisi limana girdi ve ihtiyatsız bir şekilde hemen girişte demirledi. Öğleden sonra saat 1.30'da her iki batarya ateş açtı. Birkaç tam isabetten sonra büyük gemi ateş aldı. Gemi artık toplarını kullanacak bir halde değildi. Daha sonra cephaneliği patladı ve gemi su almaya başladı. Ayın 10. günü sabahı gemi iki bacasının gerisinden parçalanmış, ön kısmı neredeyse tamamen su altında hurda bir halde demirlediğimi halde yatıyordu. Bundan başka limanda istim üzerine bulunan iki torpido bot ve silahlandırılmış bir ticaret gemisi de pek çok isabet aldılar. Ancak kaçmaya muvaffak oldular. Adanın telsiz telgraf istasyonları da bataryalarımız tarafından yerle bir edildi. Adadaki düşman bataryaları ve torpido botlar tarafından ateşle karşılık verilen Türk bataryaları geçici olarak geriye alındılar. Bu harekattan sonra Meis Adası'ndan Türk sahillerine karşı artık hiçbir baskın yapılmamıştır. Bu kadar ön hazırlık ve zahmetlerle kazanılmış olan bu baskının şerefi daha önce kendilerinden bahsedilmiş olan süvari yüzbaşısı Schüller ve üsteğmen Hessel Berger ile topçu komutanı binbaşı Schmidt Kolbo ve yüzbaşı Itman'a aittir. Yüzbaşı Itman bir sene sonra Filistin cephesinde kendi vatanı için can verdi. 5. Ordu ancak bu gibi küçük teşebbüslerle muharebe hevesini canlı tutabiliyordu. Çünkü ordu, Türk Genel Karargahı tarafından birlik, asker ve malzemece sürekli soyulmuş ve soyulmaktaydı. Şubat ayı başında ordu 16. tümeni de verdikten sonra 53. tümeni takviye için 3 taburunu daha 4. orduya göndermek ve Mart'ta bütün taburlarının 4. bölüklerini de 2. orduya nakletmek mecburiyetinde bırakılmıştı. Bu birlikleri sevk etmeden önce silah ve er noksanlarını diğer birlik mevcutlarından tamamlamak gerekiyordu. Bütün birliklerin böyle sürekli olarak parçalanması dolayısıyla tabidir ki Türk ordusunda artık hiçbir üst rütbeli alt kadrosunu tanıyamaz oldu. Erler de ne komutanlarını ne de arkadaşlarını tanır oldular. Eğer bir ordunun sürekli hatalı tedbir ve usullerle nasıl mahvedileceği hakkında bir yarışma açılmış olsaydı, şüphesiz Türk Genel Karargahı birinciliği kazanırdı. Bundan sonra Nisan ayında Enver tarafından 5. Ordu'ya 18 taburunu, Cemalpaşa ordusunun 18 Arap taburuyla değiştirmesi hakkında hiç duymamış bir talepte bulundu. Çok kesin itirazlarıma rağmen Enver bu değişiklik hakkında ısrar ettiğinden aşağıdaki telgrafı Alman sefiri Külman'a gönderdi. 23 Nisan 1917 Israrlı ve ciddi tavsiyelerime rağmen Enver Paşa, 4. Ordu'nun göndereceği Arap taburlarının 5. Ordu'nun taburları ile değiştirilmesini şimdi emretti. Yürürlükte olan önceki emre göre değiştirilecek taburların adedi 18'dir. 4. Ordu'nun vereceği taburların düşman önünde kullanılmaya tamamen elverişsiz bir halde olduklarını oradaki Alman subaylarından öğrendim. Bu taburlar ne talim ve terbiye edilmiş ve ne de disiplin altına alınmışlardır. Alman komutası altında bulunan 5. Ordu için böyle bir değişikliğin askeri açıdan imkansızlığı konusunda binbaşı Niemann'a gerekli bilgi verilmiştir. Bu durum siyasi açıdan da hemen hemen tamamen Rumlarla meskun olan geniş ve dağınık sahillerin muhafazasında disiplinden mahrum birliklerle her tarafta sahile yakın olan ve düşmanın işgali altında bulunan adalara yapılacak casusluk ve firarların engellenemeyeceği ilave olunabilir. Bundan dolayı 5. Ordu Komutanlığı'ndan istifamın kabulünü ricaya mecbur oldum. İmparator Hazretlerine arzını rica ederim. Liman von Sanders. Anlaşmazlığın halli için General Ludendorff müdahale etmişti. 28 Nisan'da ona şu raporu yazdım. Eğer tamamıyla disiplinden yoksun olan Cemal Paşa'nın Arap taburları Anadolu'nun Türkler tarafından baskı altında tutulan Rum sahil ahalisi arasına sokulacak olursa burada siyasi ve askeri işlerin idare olunamayacağı kanaatindeyim. Bu halin Rum ahali bütün cephe boyunca sahilden birkaç kilometre uzaktaki adalarda ve İngiliz gemilerinde bulunan Venizelos birlikleriyle temasa geçtiği takdirde şimdiye kadar henüz bozulmayan bu yegane Türk cephesinde kötü sonuçlar doğuracağı muhakkaktır. 28 Nisan'da Almanya'daki askeri kabine başkanından içeriği aşağıda olan bir telgraf aldım. İmparator Hazretleri sizin şimdiki durumda ordu komutanlığından çekilmenizin uygun olmayacağı fikrindedir. İmparator, çıkan anlaşmazlığın halledilmesi için bir yol ve çare bulunabileceğini ifade ediyorlar. Bu konuda imkanlar kullanılmalıdır, nokta nokta vesaire. İşte daima böyle oluyordu. Ben ne zaman Türk Genel Karargahı'nın adeta manası olan tedbirlerine karşı muhalif vaziyet alır ve son kararımı verirsem yumuşak ve anlayışlı davranmam için talimat alır ve yarımda kalmaya mecbur olurdum. General Ludendorff'un tesir ve müdahalesiyle o zaman Enver'in değişiklik emri sadece 4 tabura indirildi. Bu sıralarda Türk askeri adliyesinin nasıl işlediği konusunda kısa bir bilgi edinme fırsatını da bulmuştum. Alman subayı sıfatıyla bu işlere müdahale etmek benim için yasaktı. Ne ben, ne de benim Alman karargahım, Türk ceza kanunlarını bilmediğimizden ve yazı diline de vakıf olmadığımızdan böyle bir müdahale gerçekten de uygun değildi. İzmir'de tanış bir Rum ailesinin oğlu bir subayla kavga ettiği için tutuklanmıştı. Bu konuda benim yardımcı olmam rica edildi. Tercümanın tercümede yaptığı bir hata sonucu olarak askeri tutukluların bulunduğu binaya götürüldüm. İçeriye girdiğim zaman tutukluların eşya olarak duvar kenarlarında bulunan kerevetler üzerinde yatmakta olduklarını gördüm. Tutuklular hep birden etrafımı sardılar ve tercümanın vasıtasıyla benim yardımımı rica ettiler. Bunların büyük kısmı bugüne kadar neden hapsedildiklerini bile kendilerine söylenmediğini ifade ettiler. Diğer bir kısmı da olay mahallinde bulunmadıkları halde cinayet veya hırsızlıkla itham olunduklarını anlatıyorlardı. Herhalde bu durum tamamıyla keyfi ve mesnetsiz bir kanun karşısında bulunduklarını hisseden pek çok zavallı insanın yardım talebiydi. Tutukluların bağlı bulunduğu Türk askeri adliye memurlarını buraya getirttim ve her tutuklunun neyle suçlandığını bu memurlar huzurunda söyleterek bu adamların hiç olmazsa ifadelerinin niçin alınmadığını sordum. Genellikle aldığım cevap, şahitlerimle ilgili kişilerin uzak ve muhtelif harp cephelerinde bulunmalarından dolayı tahkikat ve sorgulamaya şimdilik imkan ve mahal olmadığı üzerineydi. Bunun üzerine kendilerine şunu sordum. Bu şahitlerin ve ilgilerinin en başlıcaları bu sırada mesela şehit oldularsa ne yapacaksınız? Bu soruma hiçbir cevap veremediler. Bu tüyler ürperten durumu hemen Enver'e yazdım. Başka bir şekilde resmi olarak etkili olmam mümkün değildi. 17. ayrımın sonu sayfa 209.